Ayrım 18.
Yani ABD'nin keyfi istediği zaman istediği kadar personeli bu imkan sağlanacak. Dolayısıyla ABD tesisleri istediği gibi kullanacaktır. Ve biz yetişmemiş personelimizle denetleme olanağından bile yoksun olacağız. ABD'li müteahhit ve yargı hakkı. Bu anlaşma ile ABD'li müteahhit deyimi gündeme gelmekte. ABD'li müteahhidin, ABD'li işçilerin ve bunların yakınlarının, kayınvalideleri ve kayınbiraderleri gibi NATO kolaylıklar anlaşması hükümlerine göre suçlulukları halinde yargılanmaları ABD makamlarına ait olacaktır. Yeryüzünde ilk bağımsızlık savaşı vermiş bir ulusun çocuklarına, emperyalizmin üst ve tesislerin kapılarında nöbet bekletmek kanımızca utançların en büyüğüdür. Kendilerini Atatürkçüyüm diyenlerin bu halkın yüzüne bakacak yerleri yoktur. Uygulama anlaşmalarından incirlik tesisi, gerçekte üssü ile ilgili bölüm, ABD'nin şimdiye kadar elde etmediği yeni hakları elde etmesini sağlamaktadır. İncirlik uygulama anlaşmasına ek, Adana Askeri Terminal Kontrol Sahası içinde hava trafik hizmetlerine ait usuller başlıklı anlaşmanın tanım maddesi şöyledir. Adana Terminal Kontrol Sahası, merkezi İncirlik tacının oluşturduğu yarıçapı 50 deniz millik saha olup, İncirlik Hava Üssü'nü ve Adana Sivil Hava Alanı'nı içerir. Bunun anlamı şudur. Gerektiğinde 50 deniz millik yarı çaplı alan içinde ABD her türlü askeri önlemi alır ya da aldırır. Çünkü söz konusu olan bu yarı çaplı dairenin merkezindeki üssün güvenliğidir. Örneğin güvenliğe aykırı olduğu gerekçesiyle sanayi tesislerini durdurabilir, her türlü hasadı engelleyebilir, ulaşımı durdurabilir. Altını Egemen Eşitler sözcükleriyle imza koyduğumuz belge işte böylesine bir bağımlılık belgesidir. Tesislerden elde edilecek bilgiler hakkında ABD'nin vereceği 3 aylık raporlar, bu raporların neleri içerdiğini bilecek teknik personeli ABD yetiştirmediği sürece ABD'nin keyfine tabi olacaktır. ABD istediği personeli istediği zaman Türkiye'ye sokabilecektir. İstediği malzemeyi sokabilecektir ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Türkiye halkının tüm kararlılık ve bilincine karşın böyle bir anlaşma imzalamış parlamentoya sunabilmiştir. TBBM'ne düşen tarihi görev bu bağımlılık anlaşmasının hükümetin suratını çarpmak olmalıdır. Şimdi gerçek milliyetçi ve Atatürkçülerin kimler olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Bu arada Türkiye yurtseverlerine, devrimcilerine ve solcularına düşen tarihsel bir görev vardır. Anayasa değişikliğinin ardında Türkiye'nin bağımlılığını gizlemek amacı yattığını, bu bağımlılık sözleşmesinin tıpkı Sevr Anlaşması gibi yırtılarak emperyalizmin ve onun uşakları gayrimilli işbirlikçi burjuvazinin suratına çarpılacağını halkımıza anlatmak, işçi sınıfının Türkiye'nin bağımsızlık kavgasında, Türkiye'nin demokratlaşması kavgasındaki yerini inançla anlatmak, Türkiye aydınını, Türkiye gençliğini, Türkiye emekçisini yeni görevler beklemektedir. Emperyalizm tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yenilecektir. Kavga ne kadar uzun ve güçlü olsa zafer yine emekçi halkın olacaktır. Böyle demiştik 1980 Haziran'ında. Ama emperyalizm 12 Eylül ile bizi bu kez tam bir cendereye aldı. Ve cenderenin burgularını da güvende ellerle teslim etti. 1980'ler öncesi yanlış ve saptırılmış aşamaları da olsa devingen bir toplum olan Türkiye, sinmiş, ürkek ve konuşurken duraksayan, hak aramaya bile korkan insanlardan oluşan bir yapıya dönüşmüştür. İşte bu noktaya o tuzaklarda yürüyerek geldik. Tuzaklardan kurtulmak için de o tuzaklara nasıl düştüğümüzü bilmemiz gerekir. Sözleşmelerin tuzağında ya da bağımsızlıktan bağımlılığa 2. Statükonun tarihin belli bir anında güçlünün istenciyle belirlendiği kabul edilir. Yeni dünya düzeni için Orta Doğu'da işte tarihin o belli bir anı, Körfez kriziyle girilen dönem olmuştur. Orta Doğu'nun yeni dünya düzenindeki yerine göre Türkiye'nin rolü değişmemiş görülüyor. Dahası bugün topraklarına konuşlanmış çekiş gücün eylemleriyle Orta Doğu'daki emperyalist gidişe ister istemez yataklık ederek tarihin kendisine uygun görmeyeceği bir rolün içindedir Türkiye. Türkiye bu noktaya nereden, nasıl ve kaç yılda geldi? Bu çalışma bu soruya yanıt aramaktadır. Nereden geldiğimiz belli. Bir ulusal kurtuluş savaşından geldik. Nasıl geldiğimiz de belli. Emperyalizmin güdümünde geldik. Kaç yılda derseniz yarım yüzyılda. Tuzaklar içinden geçerek geldik. Bağımsız bir ulus olmanın onurunu bağımlılığa bırakarak geldik. O bağımlılığın belgesel öyküsünü izlemek isterseniz sanırım. O öyküyü bilmeden bağımsızlık arayışına başlayamayız. Onun için izlenmelidir bu serüvenin öyküsü. Emperyalizm karar verir, uygulatır. Önce Abramovitz geldi. Hep böyle olmuştur. Türkiye'yi ilgilendiren önemli bir sorun söz konusu ise ve Türkiye'nin direnci kırılmak isteniyorsa o gün için yönetim sorumluluğu olmayan bir ABD'li gelir. Özlemiştir Türkiye'yi, dostlarını. Kısa bir gezi için çıkmıştır yola. Geçerken de uğrayıvermiştir. 1983 genel seçimlerinden önce de Kissinger'dan tutun da Richard Pearl, H.G. deyin bir sürüsü gelmişti. Birisi de Başkan Reagan'dan mektup getirmişti Kenan Evren'e. Geliş nedenlerini açıklayamıyorlardı ama belliydi. Özal onların adamıydı, seçim şansının elinden alınmasını istemiyorlardı. Geldiler, etkilediler ve başardılar. Askere düzenlettikleri 12 Eylül sistemini adamlarına teslim ettiler. Abramovic de öyle oldu. Birden karşımıza dikili verişini anlayamadık. Tarih 11 Mart 1993'tü. Kendisi bir ajans için bilgi topladığını, Türkiye'yi de 2 yıldır özlediğini söyledi. Ama bir fısıltı dolaştı çevrede. Abramovic diyesiymiş ki, Amerika bu Nevruz'da kan görmek istemiyor. İstemiyor, anladık. Biz de istemiyoruz. Kardeşimize silah çekmek kolay mı? Biz de istemiyorduk. Ama ya PKK saldırırsa ne yapacaktık? Patron kan görmek istemiyor diye halkın kırılmasına mı göz yumacaktık? Ya da o toprakları terk edip çıkacak mıydık? Yeni bir sorun çıkabilirdi. Eğer olaylar beklenenin ve umulanın dışında gelişmeseydi. Çünkü Abdullah Öcalan, APO, birkaç gün önce açıkladığı yeni programına göre terörü büyük kentlere ve turistik yerlere taşıyacaktı. Devlet de buna göre önlem almıştı. APO işte bu ortamda umulmadık bir düzenleme ile hem de gerilla giysilerini çıkarıp sivil elbiseyle yeni ve politik bir atağa geçti ve dünya basının önünde 15 Nisan'a kadar ateşkes ilan ettiğini, Nevruz 1993'ün kansız geçeceğini duyurdu. Anlaşılan o da talimat almıştı. APO'nun bu girişimi önceden belli odaklar adına haber yorum gazeteciliği yapan Cengiz Çandar ve İsmet İmset aracılığıyla açıklandı. Toplum pek inandı denilemez. İnanılması zordu. Ama zor olan gerçekleşti ve Nevruz 93 gerçekten kansız kutlandı. Demek Abramovic boşuna gelmemişti. Patronun bir bildiği varmış ki kan istemiyorum diye haber salmış. Demek çok zor ama gerçek. ABD Orta Doğu'da yeni dünya düzenini yerleştiriyordu. Yıllardır birbirine düşürdüğü Kürt aşiret başkanlarını bir işaretle barıştırıyordu. Orta Doğu'da yeni bir üs, yeni bir çıban başı açılıyordu. Kürt sorunu Kürt devletine dönüşmenin eşiğindeydi. APO'nun ardındaki güç ortaya çıkmıştı sonunda. ABD'nin boyu görünmeye başlamıştı artık. Bu olaydan önce bir başka olayı daha gözlemledik son günlerde. Bunlar da birbirini izledi. İlki 13 Mart 1993 tarihli Hürriyet gazetesinde Ertuğrul Özkök'ün haber yorumunda yer aldı. Haberin Özkök tarafından verilmesi kadar başlık da çok çarpıcı ve düşündürücüydü. Demirel'e iletilen ABD kararı. Başlığın altındaki haber şöyle sürüyordu. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barkley, geçen pazartesi günü Başbakan Demirel'in önüne ABD hükümetinin Ermenistan'a yardım kararını koyuyor. ABD'nin yardıma başlaması Türkiye'nin endişeyle beklediği bir karardı. İlk anda ne var bunda denilecektir. Bu kararın uygulaması bizim havalimanlarımız, hava yollarımız, bizim karayollarımızın kullanılmasına bağlı. Kardeş ve dost Azerbaycan'la savaşan Ermenistan'a yardımın ulaşmasına izin vermek iç ve dış politikada bizi güç duruma düşürür. Hükümet bunu düşünmek zorundadır. Daha da öte Kars Ermeni toprağıdır savına da destek verir giderek. Özkök'e göre Demirel, Azerbaycan'a da yardım ederseniz eşitlik sağlanır, izin verilir demiş. Özkök, ABD bu tavsiyeyi dinleyecek mi? Şimdi Ankara bunu bekliyor diyor. Ankara'nın beklentilerine yanıt 19 Mart'ta geldi. ABD bu kez buyurgandır. Erivan'la diplomatik ilişki kurun, karayolunu da açın, yol yapına yardım edelim demiş Bill Clinton. Son günlerin bu üç acı olayı üzerinde düşünülecek gerçeklerdir. Bağımlılığın hangi aşamasında bulunduğumuzu, bağımsızlığımızı ne zaman ve nasıl ipotek ettiğimizi düşünmeliyiz. Bu üç olayda bizim dışımızda karara bağlanmış, biz bize sorulmadan alınan kararları uygulayacak mıyız? Niçin ve neden bize sorulmamıştır karar alınırken? Bu tutum sözleşmelere uygun mudur? Hani egemen eşitlik nerede? Emperyalizm karar alır, biz uygular mıyız? Bu kararlara uymanın sonuçları bizi güç duruma soktu. Azerbaycan'da Elçi Bey'e yapılan darbe ve APO'nun yeni saldırıları emperyalizmin tuzağında olmanın acı sonuçlarıdır. Eğer öyleyse bu bağımsızlıkla bağdaşır mı? Bu olaylar başlangıç değildir elbet, son da olmayacaktır. 1947'lerde girdiğimiz ABD yörüngesinde 1950'lerden sonra giderek artan bağımlılığın bir aşamasıdır geldiğimiz nokta. Kısa bir süre önce Demirel, çekiç güç çıbanın başıdır, asıl çıbanın kökünü sökmek gerekir demişti. Anlaşılan Demirel sınavdaydı. Yeni dünya düzeninde emperyalizme nedenle uyum sağlayacaktı. Bu üç olayla denek taşına mı çekiliyorduk? 1964'teki Kıbrıs bunalımı sırasında Kıbrıs asker çıkarma kararı üzerine zamanın başkanı Johnson'ın ünlü mektubuyla da uyarılmıştık. 1974 Kıbrıs harekatından sonra da ABD bizi ambargo ile 3 yıl cezalandırmıştı. Parasını ödediğimiz malzemeleri bile yollamamıştı. 1978'lerde ulusal savunma istediğimiz ve Kıbrıs'a çıkarken sözünü dinlemediğimiz için bunalımlar yoğunlaştı ve 12 Eylül'e geldik. 12 Eylül bir tarihsel dönüm noktasıydı. O tarihten sonra ABD, Türkiye'de sözünü geçireceği bir düzen kurdu ve Turgut Özal'ı buldu. Sistemi ona emanet etti. Bir dediği iki olmadı Özal döneminde. 12 Eylül ve sonrası emperyalizmin tuzakları daha da arttı. Anayasasıyla yeni düzenin kurumlarıyla Türkiye'ye bağımsızlık eğilimi kaybettirilmeye çalışıldı. Bir yerde yanlışlık yapmıştık anlaşılan. Bu noktaya o yanlıştan geldik. O yanlışa tarihin hangi döneminde düştük? Bu sorunun yanıtı olacak belgelerin bir bölümünü geçen bölümlerde inceledik. Ve gördük ki bu yanlışla 2. Dünya Savaşı sonrası emperyalizmin ne olduğunu, emperyalistin kim olduğunu bilmeden düşmüşüz. İlk yanlışlık 1947 Truman Doktrin kapsamına girişte yapılmış ve ilk tuzağa o tarihte düşmüşüz. Bu tarihten sonra ABD ile yapılan ve birbirini izleyen anlaşmalar tuzağında geçen yarım yüzyıl, bağımsızlıktan bağımlılığa geçişin de tarihidir. Bu yarım yüzyılın yaşayan tarihi bilinmeden, yanlışlar bir bir saptanmadan tuzaklardan kurtulamayacağımız bilinmelidir. Bu tuzaklara neden düştük sorusunun bir başka yanıtı ne yazık ki bilgisizlikten olacaktır. Neden bilgisizlik? Neden, neler bilinmiyordu? Dünyaya tek pencereden bakılıyordu. Emperyalist devlet olarak başta İngiltere, Avrupa devletleri görülüyordu. Öyle ki İsmet Paşa bile Johnson'ın politik saygı duvarını aşan mektubuna karşı Amerika'nın sorumluluğuna inanıyordum, yanılmışım demektir diyebiliyordu. Bu sözler ABD'nin emperyalist olduğunu bilmemenin kanıtıdır. Yalnız bilmemenin de değil, emperyalizmin ne olduğu, emperyalistin kim olduğunu açıklayan görüşlere yer ve değer vermeyişinde belgesidir bu sözler. Ne yazık ki bu sözler bir dönemin düşünce yapısı ve dünya görüşünün de göstergesidir. İlk tuzak, önce IMF ile tanıştık. Oktay Akpal'ın 1946'da yayınlanmış bir öykü kitabı vardır. Toplumsal bozukluğun başlangıcını simgeler bana göre yapıtın adı. Ekmek bizim için doyumun bir simgesidir. Önce ekmekler bozuldu der Akbal. Bu deyim bende hep bir çürümenin başlangıcını çağrıştırır. Önce ekmeklerin bozulduğu bir düzende daha sonra her şey çürür. Her şey yozlaşır, toplum giderek kendi özünden kopar. Bu nedenle toplumsal çürümenin başlangıcını ve etkinliğini anlatabilmek için ben de önce IMF ile tanıştık, IMF'ye girdik diye başlamak istiyorum. Ya da önce IMF vardı. Türkiye'nin IMF üyeliği ile Truman Doktrini kapsamına alınması ilginç bir rastlantı. Birer gün ara ile gerçekleştirilmiştir. 11 Mart 1947'de IMF'ye üye olan Türkiye'nin 12 Mart 1947'de Truman Doktrini kapsamına alınacağı dünyaya duyurulmuştur. Türkiye bu tarih dönemicini alkışlarken bir yurtsever karşı çıkmıştır bu tarihsel yanılgıya. Mehmet Ali Aybar'dır bu yurtsever. Bunun bağımsızlığımızı yok edecek bir büyük yanlış olduğunu Zincirli Hürriyet'te yazmıştır. O günlerdeki bilgisizliğin belgelerini Yalçın Doğan'ın IMF Kıskacında Türkiye adlı yapıtından alalım. Türkiye 1947'lerde ne Bretton Woods'u ne de IMF'yi bilir. Öyle ki IMF'ye üyelikle ilgili yasa tasarısı TMMM Ticaret Komisyonu'nda görüşülürken Hazine Genel Müdürü Sait Naci Ergin konu üzerinde 3 saat süreyle üyelere açıklama yapar. 3 saat sonunda komisyon üyelerinin tepkisi şudur. Siz iyi anlattınız ama biz anlayamadık, bir kez daha anlatın. Tasarı TBMM'de görüşülürken Ankara Hukuk Fakültesi İktisat Dersi Profesörü Yusuf Kemal Tengirşek'in konuşması daha da ilginçtir. Tengirşek der ki, Ticaretin genişlemesine mani olan şeylerin kaldırılmasını ikisi de İngiltere ve Amerika istiyor. Yani hep ticaret, ticaretin iyi yapılması. Fakat bana sorarsanız deseniz 44 devlet en zeki adamlarını göndermişler, bunu kabul etmişler. Sen burada ne uğraşıp duruyorsun? Cevabım şudur. Bu anlaşmalarla bağlanmada Türk milletinin istiklali, Türk milletinin hürriyeti mevzu bahistir. Tutanak Dergisi 1947 sayfa 159. Bu sözleri okuduğunuzda Tengir Şeg'in bağımsızlığımızı ipotek altına alan bu sözleşmeye karşı çıktığını sanırsınız. Ama bakın sonra ne diyor Tengir Şeg? Ona göre iki önemli nokta vardır bu konuda. Biri ülkenin özgürlüğü, öteki kambiyo rejimidir. Şöyle sürdürür konuşmasını. Bence bu iki mühim noktanın ikisi itibariyle de milletler arası para sandığına veya fonuna İltihak etmekliğimize mani bir cihet yoktur. Bravo sizleri. Emniyetle huzurla iltihak edebiliriz. T Dergisi 1947 C4 sayfa 159. Bir başka üye, Tokat Milletvekili Nazım Poroy şöyle der. Zannederim ki meclisimizin ilk gününden beri İki parti arasında en tatlı müzakere bu olmuştur. Hem iktidar partisi CHP hem de muhalefetteki DP'nin dünya görüşlerini yansıtır. Bu sözler notumuz. Memlekette Bretton Woods mukavelleri hakkında hiçbir esaslı malumat intişar etmemiştir. Ama birkaç büyük devletin tesiriyle, nüfuzuyla fil hakika yapılan bu mukavelelerin gayesi dünyanın iyiliğine, rahatına, terakkisine matuftur. Bu özet konuşmalardan sonra tasarı TBMM'de o gün bulunan 305 üyenin 305 oyu ile kabul edilir. Ama oy verenlerin hiçbirisi neye oy verdiklerini anlamış değillerdir demek yanlış olmaz. Konuşmalar bunu anlatıyor. Bu 305 bilgisiz ve bilinçsiz oyla Türkiye'nin yarım yüzyıldır içinde çırpındığı bir tuzağa yönelilmiştir. 3 tuzak, 3 kuruluş. IMF ve Dünya Bankası birlikte çalışırlar ve her ikisi de ABD emperyalizminin 2. Dünya Savaşı sonrası dünya düzeninin kurumlarıdır. Daha sonra bunlara ABD'nin bir başka kurumu eklenir, AID. Bu üç kuruluş hemen yardım, dış yardım kavramlarını çağrıştırır. Gerçekten bu kuruluşlar o dönemde 1990'lara değin Doğu Bloğu dışındaki dünyanın ekonomik nabzını kontrol eden kuruluşlardır. Ve ABD'li yetkililerin de belirttikleri gibi ABD dış politikasının temel araçlarından en önemlisi olan yardım, borç ya da kredi bu üç kuruluşun elindedir. Başkan Kennedy 1961'de bu gerçeği şöyle vurgular. Dış yardım Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyayı denetleme ve etkileme aracı olan ve kesinlikle çökecek ya da komünist bloğa geçebilecek ülkelerin güçlendirilmesini sağlayan bir yöntemdir. ABD dış yardım yoluyla gerçekten dünyayı tam bir denetime almıştır. İstemediği hükümetleri düşürür ya da istediği hükümetleri halka karşın iş başında tutar. Muhalefeti ezer. Rockefeller'ın ünlü mektubunu ve Dixon raporunu anımsayalım. Özetle yardım, yardım alan ülkenin bağımsızlığına karşı en büyük engeldir, tuzaktır. Türkiye yardımı kurallarının isteyenin ve verenin ortak istenciyle değil, veren yanca belirlendiğini ilk kez Türkiye ile ABD arasında imzalanan bir ticaret anlaşmasının uygulamasında görür. ABD Türkiye'ye traktör verecektir. Çünkü Dünya Bankası adına ekonomik durumumuzu inceleyen banka komisyonu raporunda bize tarımsal kalkınma programı önermiştir. Traktör anlaşması yapılır, traktörler gelir. Türkiye traktörleri pamuk tarımında kullanacaktır. ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanı'nı uyarır. Gerçekten sözleşme incelendiğinde traktörlerin pamuk tarımında kullanılamayacağı anlaşılır. Adnan Menderes küpleri biner. Dışişleri Bakanı Lütfi Karaosmanoğlu istifa eder. Oysa kusur onda değildir. Kusur 1947'lerde işlenmeye başlanmış traktör sözleşmesiyle yaşama geçmiştir. Türkiye'de 1950 yılında devlet parası ve yabancı sermaye ile özel girişimciyi desteklemek üzere Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası, Dünya Bankası'nın önerisiyle kurulur. Banka özel sanayi kurulmasını ve yerli sermayenin sanayi kuruluşlarına katılmasını sağlayacaktır. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Macit Duruöz, bankanın özel bir kuruluş olmasına Amerikalılarca özel bir dikkat gösterildiğini söyler. Zaman içinde görülmüştür ki emperyalizmin kurumlarınca kredi açılması ya da yardım edilmesi o konuda yeni koşullara bağlanmaktadır. Örneğin 1968 yılında Türkiye'nin elektrik enerjisi için istenen krediyi veren Dünya Bankası TEK, Türkiye Elektrik Kurum Yasası'nın çıkarılmasını ve TEK'in %8 kar sağlamasını ön koşul olarak kabul ettirmiştir. O gün bugün elektriğe yapılan zammın dayanağı işte bu ön koşuldur. Türk lirasının ABD dolarına göre değerlendirilmesi, yani değerinin düşürülmesi, devalüasyonlar da IMF'nin istekleriyle bağlantılıdır. Yalçın Doğan'a göre IMF'nin devalüasyon önerilerinin benimsenmesi az gelişmiş ülkelerde sanayileşmeyi engellemektedir. Devalüasyon ülke içinde maliyetleri yükseltmekte, kıt olan sermayenin yatırımına dönüşmesi güçleşmektedir. Böylece IMF reçeteleri yurt içinde sanayileşmeyi önlemektedir. Sürekli devalüasyonlarla ödemeler dengesi sağlanamamakta, açıklar sürekli artmaktadır. Giderek gelir dağılımı da bozulmakta, fiyat artışlarını önlemek için ücretlerin sınırlandırılması toplumsal dengesizliklere, patlamalara neden olmaktadır. Ve bu uygulamalardan sadece büyük özel kuruluşlar ve mülk sahipleri kazançlı çıkmaktadır. Özetle Yalçın Doğan'a göre IMF önlemleriyle az gelişmiş ülkelerdeki sermaye sınıfının çıkarları arasında doğrudan bir bağlantı bulunmaktadır. Thornburg raporundan başlayarak Türkiye hakkında hazırlanan her raporda Türkiye'nin liberal ekonomik düzene geçmesi önerilir. Ancak kitlerin özelleştirilmesi bir türlü sağlanamaz ve hiçbir politikacı da bu konuda kesin bir söz vermemiştir. Turgut Özal'a değin. Turgut Özal'ın siyasete soyunurken Türkiye'deki Amerikan makamlarına kesin söz verdiğini Ufuk Güldemir, Texas Malatya adlı yapıtında şöyle yazar. Özal, ABD'nin Türkiye Başkonsolosu Newberry'nin Ortaköy'deki konutunda Türkiye Büyükelçisi Hub ile konuşmaktadır. Büyükelçi gayet açık ve net olarak planlarını sorar. Özal'ın o gün söylediği şu sözler Güldemir'in aktardığına göre Hub'un belleğinde 1989'a kadar diriliğini korumuştur. Özal der ki, kapıları sonuna kadar açacağız. İsteyen istediği yere yatırım da yapacak, mülk de alacak, ticaret de yapacak. Serbest piyasanın olmadığı yerde demokrasi de olmuyor. Ancak serbest piyasa ve rekabet anlayışı gelişirse demokrasi gelişiyor. Bakın Batı'da serbest piyasa olmayan demokrasi var mı? Bu dediklerimiz gerçekleştirilirse Türkiye Orta Doğu'nun Amerika'sı olur.